Ayrım 8.
Nasıl isterseniz. Silas elini kadının omzundan çekti. İyi uykular rahibe. Tanrı'nın huzuru sizinle olsun. Ve sizinle. Rahibe Sandrin merdivenlere yöneldi. Lütfen dışarı çıkarken kapının arkanızdan iyice kapandığından emin olun. Dikkat edeceğim. Silas onu merdivenlerden çıkarak gözden kayboluşunu seyretti. Sonra arkasını dönüp ön sırada diz çökerken keçe kemerin bacağına battığını hissetti. Ulu Tanrım, bugün yapacağım işi senin rızan için yapıyorum. Sunağın üstündeki koro balkonunun karanlığında çömelen rahibe Sandrin sessizce trabzandan aşağı bakıp tek başına diz çöken cübbeli keşişi seyrediyordu. Ruhunda hissettiği ani korku hareketsiz kalmasını güçleştiriyordu. Kısa bir an için bu gizemli ziyaretçinin onu hakkında uyardıkları düşman olabileceğinden şüphelendi. Bu gece yıllardır taşıdığı emri yerine getirmek zorunda kalabilirdi. Karanlıkta saklanıp onun her hareketini izlemeye karar verdi. 20. Gölgelerin arasından fırlayan Langdon ile Sophie, büyük galerinin boş koridorunda yangın merdiveni çıkışının bulunduğu yere doğru usulca ilerlediler. Langdon ilerlerken kendisini karanlıkta yapboz bulmacası çözmeye çalışıyormuş gibi hissetti. Bu bilmecenin son boyutu fazlasıyla can sıkıcıydı. Adli polis şefi beni cinayet sebebiyle içeri tıkmaya çalışıyor. "Sence?" diye fısıldadı. "Yerdeki mesajı faş yazmış olabilir mi?" Sophie ona bakmak için dönmedi bile. İmkansız. Langdon o kadar emin değildi. Suçlu görünmem için oldukça ısrarlı gibi, belki de ismimin yerde yazmasının davasını güçlendireceğini düşünmüştür. Fibonacci dizimi, P.S. Tüm o Da Vinci ve Tanrıça sembolleri, bu büyük babamın işi olmalı. Langdon'un onun haklı olduğunu biliyordu. İzlerdeki semboller birbirlerine mükemmel uyum sağlıyorlardı. Beş köşeli yıldız, Vitruvius adamı, Da Vinci, Tanrıça ve hatta Fibonacci dizimi. İkonograflar buna eş evreli sembolik set derlerdi. Hepsi de kör düğüm olmuş biçimde birbirine bağlıydı. Sophie ve bu akşamüstü beni telefonla araması diye ekledi. Bana bir şey anlatması gerektiğini söyledi. Louvre'daki mesajın bana önemli bir şey anlatmak için harcadığı son çaba olduğunu eminim. Anlamama yardımcı olacağınız bir şey olmalı. Langdon kaşlarını çattı. 10 Draco devini al. 10 sahte alim. Hem Sophie'nin hem de kendi iyiliği için mesajı anlayabilmeyi isterdi. Bakışlarını gizemli kelimelere çevirdiği andan itibaren her şey sarpa sarmıştı. Tuvalet penceresinden yaptığı sahte atlayış, faşın gözündeki popülaritesini bir nebze olsun arttırmayacaktı. Belki de Fransız polis şefi tutuklamak için bir kalıp sabun peşine düşmenin esprili bir yanını görebilirdi. Sophie, çıkış kapısına az kaldı dedi. Sence büyük babanın mesajındaki sayılar diğer satırları anlamakta anahtar olabilir mi? Langdon bir zamanlar şifrenin bazı satırlarının diğer satırları deşifre edecek ipuçları veren Bacon el yazmaları üzerinde çalışmıştı. İngiliz bilim adamı. Gece boyunca sayıları düşündüm. Toplamları, bölümleri, çarpımları hiçbir şey çıkartamadım. Matematiksel olarak rastgele yerleştirilmişler. Kriptografik anlamsızlık. Ama yine de tüm sayılar Fibonacci dizimine ait, bir tesadüf olamaz. Değil. Fibonacci sayılarını kullanmak büyük babamın bana seslenişinin bir başka yoluydu. Mesajı İngilizce yazmak, en sevdiğim çizimdeki gibi yatmak ya da üstüne beş köşeli yıldız çizmek gibi. Tüm bunları benim dikkatimi çekmek için yaptı. Beş köşeli yıldızın senin için bir anlamı var mı? Evet. Anlatmaya fırsat bulamadım ama ben büyürken beş köşeli yıldız büyük babamla aramızdaki özel bir semboldü. Eğlence olsun diye tarot kartlarıyla oynardık ve benim kartım her seferinde tılsımlardan çıkardı. Desteği kendisinin dizdiğine eminim ama beş köşeli yıldızlar bizim aramızdaki küçük şakaydı. Langdon bir ürperti hissetti. Tarot mu oynamışlardı? Orta çağa ait İtalyan kağıt oyununda geleneklere karşı o kadar çok sembol vardı ki Langdon yeni kitabında bir bölümü tamamıyla tarota ayırmıştı. Oyunun 22 kartının baş rahibe, imparatoriçe ve yıldız gibi isimleri vardı. İlk başlarda tarot kilisenin yasakladığı ideolojileri aşmak için gizli bir yol olarak tasarlanmıştı. Şimdilerde ise tarotun gizemli özellikleri modern falcılara devredilmişti. Tarotta dişilerin kutsallığını beş köşeli yıldızlar temsil eder diye düşündü Langdon. Eğer Saunier oyun kartlarını torununa eğlence olsun diye kendisi dizdiyse yıldızları kullanarak uygun bir şaka yapmıştı. Yangın merdivenine geldiklerinde Sophie açık kapıyı dikkatle çekti. Alarm çalmamıştı. Sadece dışarı açılan kapılar alarma bağlıydı. Sophie Langdon'ı dar bir döner merdivenden aşağıya doğru indiriyor, basamaklardan indikçe hızını arttırıyordu. Arkasından koşuşturan Langdon, "Büyük baban," dedi, "sana beş köşeli yıldızı anlattığında tanrıçalara tapınmaktan ya da Katolik kilisesinde duyduğu içerlemeden hiç bahsetti mi?" Sophie başını iki yana salladı. Ben işin matematiksel kısmıyla daha fazla ilgileniyordum. Altın oran, PHI, Fibonacci dizimi, bu gibi şeyler. Langdon şaşırmıştı. Büyük baban sana PHI sayısını öğretti mi? Elbette, altın oran. Donuk bir ifade takılmıştı. Aslında benim de yarı altın olduğum konusunda şaka yapardı. Bilirsiniz, ismimdeki harfler yüzünden. Langdon bunu biraz düşündükten sonra mırıldandı. C-O-P-H-I-E. Aşağı inerlerken Langdon aklını Piaget'e vermişti. Saunier'in verdiği ipuçlarının ilk başta düşündüğünden çok daha tutarlı olduğunu anlamaya başlamıştı. Da Vinci, Fibonacci sayıları, beş köşeli yıldız. Tüm bunların Langdon'ın sınıflarında defalarca dersini verdiği sanat tarihinin temelini oluşturan tek bir kavramla bağlantılı olması inanılmazdı. Piaget. Kendini birden Harvard'da sanatsal sembolizm dersi verirken tahtaya en sevdiği sayıyı yazıyormuş gibi hissetti. 1-6-1-8. Langdon hevesli öğrencilerini görmek için arkasını dönüyordu. Bana bu sayının ne olduğunu kim söyleyebilir? Arka sırada oturan matematik bölümü son sınıf öğrencilerinden biri elini kaldırıyordu. Bu fi sayısı, sayı fi diye okumuştu. Langdon iyi iş çıkardın Stettner diyordu. Herkes fi ile tanışsın. Stettner sırıtarak fi ile karıştırılmasın diye eklemişti. Biz matematikçiler şöyle deriz. Fi pi'den aş kadar daha havalıdır. Langdon gülmüştü ama espriyi başka kimse anlamamıştı. Stettner yerine çöktü. Langdon bu phi sayısı diye devam etti. 1.618 sanatta çok önemli bir sayıdır. Bana nedenini kim söyleyebilir? Stettner düştüğü durumu kurtarmaya çalışıyordu. Çok hoş olduğu için mi? Herkes güldü. Langdon doğrusu dedi. Stettner yine haklı. Evrendeki en güzel sayının phi olduğu varsayılır. Kahkahalar aniden kesilince Stettner gurur duymuştu. Langdon projeksiyon makinesine diyaları yerleştirirken phi sayısının Fibonacci diziminden türetildiğini anlatıyordu. Yalnızca her rakam kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olduğu için değil, aynı zamanda komşu sayıların bölümleri aşağı yukarı 1-6-1-8 yani phi sayısını verdiği için ünlü olan bir dizemdi. Langdon, phi'nin asıl akıl karıştıran yanının gizemli matematiksel doğuşunun yanında doğadaki temel yapı taşı olduğunu açıkladı. Bitkiler, hayvanlar ve hatta insanlardaki boyutlar hep aynı orana, phi'nin 1'e oranına kesinlikle bağlı kalıyordu. Işıkları kapatan Langdon, phi'nin doğada her yerde bulunması dedi. Elbette tesadüfün çok ötesindedir ve bu yüzden eskiler phi sayısının evrenin yaratıcısı tarafından önceden tasarlandığına inanmışlardır. Eski bilim adamları 1.618 sayısının altın oran olduğunu ilan etmişlerdir. Ön sırada oturan genç bir bayan bir dakika dedi. Ben biyoloji son sınıf öğrencisiyim ve doğada daha önce bu altın orana hiç rastlamadım. Öyle mi? Langdon sırıtmıştı. Hiç arı kovanındaki erkek ve dişi arılar arasındaki ilişkiyi incelediniz mi? Elbette, dişi arıların sayısı her zaman erkek arılardan fazladır. Doğru. Peki, dünyadaki herhangi bir arı kovanında yaşayan dişi arıların sayısını erkek arıların sayısına böldüğünüzde hep aynı sayıyı elde ettiğinizi biliyor muydunuz? Öyle mi oluyor? Ya, phi. Kızın ağzı açık kalmıştı. İmkanı yok. Langdon spiral deniz kabuklarının diyalarını gösterip gülümserken var diye misilleme yaptı. Bunu tanıdınız mı? Biyoloji öğrencisi sedefli deniz helezonu dedi. Batmazlığını sağlayabilmek için etrafındaki kabuğuna gaz pompalayan kafadan bacaklı bir kabukludur. Doğru. Peki her bir spiral çapının diğerine oranının ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Kız deniz kabuklusunun ortak merkezi çemberlerine şüpheyle bakıyordu. Langdon başını salladı. PHI, altın oran. 1.618'in 1'e oranı. Kız şaşkın görünüyordu. Langdon bir sonraki diyeye geçmişti. Ayçiçeğinin yakından bir görünüşü. Ayçiçeği çekirdekleri zıt spirallerle büyürler. Her birinin çapının diğerine oranını tahmin edebilir misiniz? Herkes phi mı dedi? Bingo. Langdon diyaları ardı ardına göstermeye başlamıştı. Spiral çam kozalakları, bitki saplarındaki yaprak düzenleri, böcek kesitleri hepsi de altın orana hayrete düşürecek derecede uyuyordu. Birisi bu çok şaşırtıcı diye haykırdı. Bir başkası evet dedi. Ama bunun sanatla ne ilgisi var? Langdon aha dedi. Sormanıza sevindim. Bir başka diye gösterdi. Leonardo da Vinci'nin ünlü çıplak erkeğini gösteren soluk sarı bir parşömen Vitruvius adamı. Bu ismi De Architectura metninde altın oranı öven Romalı muhteşem mimar Marcus Vitruvius'tan almıştı. Kimse insan vücudunun ilahi yapısını da Vinci kadar iyi anlayamadı. Da Vinci insan kemik yapısının tam oranlarını ölçmek için cesetleri mezardan çıkarırdı. İnsan vücudunun oranları her zaman phi sayısına eşit olan yapı taşlarından meydana geldiğini ilk o bulmuştur. Sınıftaki herkes ona kuşkuyla bakıyordu. Bana inanmıyor musunuz? Langdon meydan okuyordu. Duşa bir daha girdiğinizde yanınıza bir mezura alın. Birkaç futbol oyuncusu kıs kıs güldü. Langton, sadece siz güvensiz sporcular değil diye hatırlattı. Hepiniz, kızlar ve erkekler, deneyin. Başınızdan yarı kadar olan mesafeyi ölçün. Bunu göbek deliğinizden yarı kadar olan mesafeye bölün. Bilin bakalım hangi sayıyı elde edeceksiniz. Sporculardan biri inanmayan bir sesle pi aşağı değil tabii ki diye ağzından kaçırdı. Langton, evet pi aşağı diye cevap verdi. 1.618. Başka örnek ister misiniz? Omzunuzdan parmak uçlarınıza kadar olan mesafeyi ölçün. Daha sonra bunu dirseğinizden parmak uçlarınıza kadar olan mesafeye bölün. Yine pi aşağı. Başka bir tane, kalçadan yere kadar olan mesafeyi dizden yere kadar olan mesafeye bölün. Yine pi aşağı. Parmak eklemleri, ayak parmakları, bel kemiği bölümleri, pi aşağı, pi aşağı, pi aşağı. Dostlarım, her biriniz altın oranın yürüyen birer armağanısınız. Karanlık olduğu halde Langton hepsinin şok olduğunu görebiliyordu. Bunda tanıdık bir sıcaklık hissediyordu. Ders vermesinin sebebi de buydu. Dostlarım, anlayacağınız gibi dünyadaki kaosun altında bir düzen vardır. Eskiler pH'ı keşfettiklerinde Tanrı'nın dünya yapı taşıyla karşılaştıklarına emindiler ve doğaya bu yüzden taptılar. Sebebi anlaşılıyor. Doğada Tanrı'nın elinin var olduğu açıktır. Günümüzde bile paganlar mevcuttur. Toprak anaya saygı duyan dinler. Pek çoğumuz doğa için paganlar gibi bayram yapar ama bunun farkına varmayız. Mesela 1 Mayıs buna mükemmel bir örnektir, baharın kutlanışı. Cömertliğini sunmak için toprağın canlanması. Altın oranın özünde var olan sihir zamanın başlangıcında yazılmıştır. İnsan doğanın kurallarına göre oynar ve insan sanatla yaradanın elinin güzelliğini taklit etmeye çalıştığından bu dönem sanatta altın orana bol bol rastlayacağımızı tahmin edebilirsiniz. Sonraki yarım saat süresince Langton onlara Michelangelo'nun, Albrecht Dürer'in, Da Vinci'nin ve diğerlerinin sanat eserlerine ait diyaları göstermiş ve her sanatçının kompozisyonunda altın orana bilinçli ve dikkatli bir biçimde bağlı kaldığını açıklamıştı. Langton, Yunan Partenon'unun, Mısır piramitlerinin ve hatta New York'taki Birleşmiş Milletler binasının mimari ölçülerinin pHi sayısına uyduğunu söylemişti. PHI Mozart'ın sonatlarının düzenlemelerinde, Beethoven'in 5. senfonisinde, Bartok'un, Debussy'nin ve Schubert'in eserlerinde görülüyordu. Langton onlara Stradivarius'un bile ünlü kemanlarındaki F deliklerinin yerlerini belirlemekte PHI sayısını kullandığını anlatmıştı. Tahtaya doğru yürüyen Langton sonuç olarak demişti, yeniden sembollere dönüyoruz. Beş köşeli yıldız oluşturacak şekilde birbiriyle kesişen birkaç doğru çizmişti. Bu dönem göreceğiniz en güçlü sembollerden biri bu. Beş köşeli yıldız olarak bilinen bu sembol pek çok kültür tarafından hem kutsal hem de sihirli kabul edilmiştir. Bana nedenini söyleyebilir misiniz? Matematik öğrencisi Stettner elini kaldırdı. Çünkü beş köşeli yıldız çizerseniz doğrular kendiliğinden altın orana bağlı olarak kısımlara ayrılır. Langton çocuğa bakıp gururla başını sallamıştı. Gayet iyi. Evet, beş köşeli yıldızdaki tüm doğru parçalarının oranları pHi'yi verir. Bu sembol altın oranın en yüksek ifadesidir. Bu yüzden tanrıça ve kutsal dişi ile ilintili olan beş köşeli yıldız daima güzellik ile mükemmelliğin sembolü olmuştur. Sınıftaki kızların yüzü sevinçle parlamıştı. Bir hatırlatma çocuklar. Bugün Da Vinci'ye şöyle bir değindik ama bu dönem onun hakkında çok fazla şey göreceğiz. Leonardo eski tanrıçalara çok düşkün biriydi. Yarın size tanrıçalara sunulan görüp görebileceğiniz en hayret verici armağan olan son akşam yemeği freskini göstereceğim. Birisi şaka mı yapıyorsunuz dedi. Son akşam yemeğinin İsa ile ilgisi olduğunu zannediyordum. Langdon göz kırptı. Hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlerde gizli semboller var. Sophie haydi diye fısıldadı. Ne oldu? Neredeyse geldik. Acele edin. Kendini uzak rüyalardan kopup gelmiş gibi hisseden Langton başını kaldırdı. Merdiven basamaklarında durduğunu ve ani buluşunun etkisiyle dona kalmış olduğunu fark etti. 10 Draco devini al. 10 sahte alim. Sophie dönmüş ona bakıyordu. Bu kadar basit olamaz diye düşündü Langton ama elbette öyle olduğunu biliyordu. Louvre'un derinliklerinde aklında pHi ve Da Vinci düşünceleri dolaşan Robert Langton ansızın Sanuyer'in şifresini çözmüştü. 10 Draco devini al dedi. 10 sahte alim. Bu en basit şifre biçimi. Sophie merdivenlerde onun önünde durmuş şaşkınlıkla bakıyordu. Şifre mi? Gece boyunca kelimeleri incelemiş ve herhangi bir şifreye rastlamamıştı. Özellikle de basit bir şifreye. Kendin söyledin. Langton'un heyecanı sesine yansıyordu. Fibonacci sayıları sadece sıraya dizildiklerinde bir anlam ifade ediyorlar. Öteki türlü matematiksel anlamsızlıktan öteye gitmezler. Ne hakkında konuştuğuna dair Sophie'nin en ufak fikri yoktu. Fibonacci sayıları mı? Bu sayıların kriptografi biriminin işe dahil edilmesi için yazıldığına emindi. Başka bir anlamı da mı var? Elini cebine daldırdı ve bilgisayar çıktısını çıkararak büyük babasının mesajını yeniden incelemeye koyuldu. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. 10 Draco devini al. 10 sahte alim. Sayılar ne demek olabilir ki? Kağıdı eline alan Langdon, karıştırılmış Fibonacci dizimi bir ipucuydu dedi. Sayılar mesajın geri kalanını deşifre etmek için yol gösteriyor. Metne de aynen uygulamamız için diziyi sırasına göre yazmadı. 10 Draco devini al, 10 sahte alim. Bu satırların hiç anlamı yok. Bunlar sadece karışık yazılmış harfler. Langdon'un ima ettiğini algılayabilmesi Sophie'nin sadece bir saniyesini almış ve bunu gülünecek kadar basit bulmuştu. Yani sence mesaj bir anagram mı? Langdon'a bakıyordu. Gazetedeki karıştırılmış kelime bulmacaları gibi mi? Langdon Sophie'nin yüzündeki şüpheyi görebiliyor ve bunu anlayabiliyordu. Çok az kişinin fark edebildiği anagramlar modern zamanın eğlencesi haline gelmesine rağmen kutsal sembolizm konusunda oldukça zengin bir tarihe sahipti. Gizemli kabala öğretileri anagramlara dayanırdı. Yeni anlamlar türetmek için İbranice kelimelerin harflerinin yerini değiştirmek. Rönesans dönemindeki Fransız kralları anagramları sihirli bir güce sahip olduklarına öylesine inanırlardı ki önemli evraklardaki kelimeleri inceleyerek daha iyi karar vermelerine yardımcı olmaları için anagram uzmanları görevlendirirlerdi. Rumalar anagram ilmine Ars Magna derlerdi, büyük sanat. Langdon gözlerini Sophie'ninkilere dikmişti. Baştan beri büyük babanın söylemeye çalıştığı gözümüzün önündeydi ve bunu anlayabilmemiz için bize yeterince ipucu bırakmıştı. Langdon başka bir şey söylemeden ceketin cebinden bir kalem çıkardı ve satırlardaki harfleri yeniden sıraya dizdi. 10 Draco devini al, 10 sahte alim. Şu dizeleri mükemmel bir anagramıydı. Leonardo da Vinci, Mona Lisa. 21. Mona Lisa. Yangın merdivenlerinde duran Sophie bir an için Louvre'dan dışarı çıkmaya çalıştığını unutmuştu. Anagramla ilgili yaşadığı şaşkınlığa şimdi bir de mesajı kendisinin deşifre edememesinin verdiği utanç eşlik ediyordu. Sophie'nin karmaşık şifre analizindeki uzmanlığı basit kelime oyunlarını görmesini engellemişti ama bunu anlaması gerektiğini biliyordu. Her şeyden önce anagramları yabancı değildi, özellikle de İngilizce olanlarına. Küçüklüğünde İngilizce imla bilgisini geliştirmek için büyük babası ona anagram oyunları getirirdi. Bir keresinde İngilizce planet kelimesini yazmış ve aynı harfleri kullanarak çeşitli uzunluklarda bu kelimeden 62 farklı kelime türetilebileceğini söylemişti. Sophie hepsini buluncaya kadar İngilizce sözlüğünü araştırarak 3 gün geçirmişti. Bilgisayar çıktısına bakan Langdon inanamıyorum dedi. Büyük baban ölmeden önceki son dakikalarında nasıl olmuş da böylesine karmaşık bir anagram yazmış? Sophie bunun açıklamasını biliyordu ve bunu fark ettiğinde kendini daha da kötü hissetti. Anlamalıydım. Şimdi kelime oyunlarına düşkün ve sanat tutkunu büyük babasının ünlü sanat eserlerinden anagramlar yaratarak kendini eğlendirdiğini hatırlıyordu. Doğrusu Sophie henüz küçük bir kızken yazdığı anagramlardan biri Sanger'in başını belaya sokmuştu. Bir Amerikan sanat dergisiyle röportaj yaparken Picasso'nun Les Demoiselles d'Avignon, Avignonlu Kadınlar adlı sanat eserinin saçma sapan karalamalar anlamına gelen Will Beanin Les Doodles cümlesinin mükemmel bir anagramı olduğunu söyleyerek modern kübist hareketinden hoşlanmadığını belirtmişti. Bu Picasso hayranlarının hiç hoşuna gitmemişti. Başını kaldırıp Langdon'a bakan Sophie, büyük babam bu Mona Lisa anagramını daha önceden bulmuş olmalı dedi ve bu gece şifre olarak kullanmak zorunda kalmıştı. Büyük babasının sesi ürpertici bir açıklıkla sesleniyordu. Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Sophie, onun son sözleriyle neden ünlü bir tabloya seslendiğini anlayamıyordu ama aklına gelen bir neden vardı, rahatsız edici bir neden. Bunlar onun son sözleri değildi. Mona Lisa'yı görmesi mi gerekiyordu? Büyük babası ona orada bir mesaj mı bırakmıştı? Bu ihtimal kesinlikle akla yakındı. Ama her şeyden önce tablo devlet salonunda duruyordu. Yani sadece büyük galeriden girilebilen özel odada. Sophie odaya açılan kapıların büyük babasının cesedinin bulunduğu yerin sadece 20 metre ötesinde olduğunu fark etmişti. Ölmeden hemen önce kolaylıkla Mona Lisa'nın yanına gitmiş olabilirdi. Sophie yeniden merdivenlere baktığında kararsız kalmıştı. Langdon'ı müzeden hemen kaçırması gerektiğini biliyordu ama içgüdüleri ona tam tersini söylüyordu. Denon kanadına çocukluğunda yaptığı ilk ziyaret aklına geldiğinde büyük babasının kendisine söyleyecek bir sırrı varsa yeryüzünde Da Vinci'nin Mona Lisa'sından daha uygun bir yer olmadığını anlamıştı. Büyük babası müze kapandıktan sonra küçük ellerinden tutup Sophie'yi boş koridorda yürütürken biraz daha ileride diye fısıldıyordu. Sophie henüz 6 yaşındaydı. Devasa tavanlara ve baş döndürücü zemine baktığında kendini ufacık hissetmişti. Boş müze onu korkutmuştu ama bunu büyük babasına belli etmeye niyeti yoktu. Dişlerini sıkıp büyük babasının elini bırakmıştı. Louvre'un en ünlü odasına yaklaşırlarken büyük babası ileride devlet salonunda duruyor demişti. Büyük babasının aşikar heyecanına rağmen Sophie eve gitmek istiyordu. Mona Lisa'nın resimlerini kitaplarda görmüş ve hiç de beğenmemişti. İnsanların neden bu kadar abarttıklarını anlayamıyordu. Sophie can sıkıcı diye yakındı. Büyük babası sıkıcı diye düzeltti. Okulda Fransızca, evde İngilizce. Lur benim evim diye ısrar etti. Büyük babası bitkin bir kahkaha attı. Haklısın. O zaman sadece eğlence olsun diye İngilizce konuşalım. Sophie suratını asıp yürümeye devam etti. Devlet salonuna girdiklerinde gözleriyle dar odayı taradı ve onur köşesine gelince durdu. Sağ taraftaki duvarın ortasındaki koruyucu plexiglas bölmenin arkasında bir portre tek başına asılı duruyordu. Büyük babası eşikte durup tabloyu gösterdi. Haydi git Sophie. Çok az insan onu tek başına görme şansına sahiptir. Sophie telaşını bastırarak odada yavaşça ilerledi. Mona Lisa hakkında duyduklarından sonra kendini kral ailesinin huzuruna çıkıyormuş gibi hissediyordu. Koruyucu bölmenin önüne geldiğinde nefesini tutup başını kaldırdı ve her şeyi bir anda anlamaya çalıştı. Ne hissetmeyi umduğundan emin değildi ama bunları hissedeceğini düşünmediği kesindi. Hiçbir şekilde şaşırmamıştı, hayret duymuyordu. O ünlü yüz kitaplardaki gibi görünüyordu. Bir şeylerin olmasını sessizce beklerken zaman ona sonsuzluk gibi gelmişti. Tam arkasına gelen büyük babası söyle bakalım ne düşünüyorsun diye fısıldadı. Güzel, öyle değil mi? Çok küçük. Sanyer gülümsemişti. Sen de küçük ve güzelsin. Ben güzel değilim diye düşünmüştü. Sophie kızıl saçlarından ve çillerinden nefret ediyordu. Ayrıca sınıftaki tüm erkeklerden daha iriydi. Mona Lisa'ya yeniden bakıp başını iki yana salladı. Kitaplardakinden bile daha kötü. Yüzü sisli. Büyük babası hafif puslu diye ders verdi. Hafif puslu diye yineleyen Sophie yeni kelimeyi tekrar etmeden konuşmanın sona ermeyeceğini biliyordu. Büyük babası ona buna resim sanatında sfumato tarzı denir demişti ve bunu yapmak çok zordur. Leonardo da Vinci bu konuda herkesten iyiydi. Sophie yine de resmi beğenmiyordu. Bir şey biliyormuş gibi görünüyor. Okuldaki çocukların bir sırrı olduğu zamanlardaki gibi. Büyük babası gülmüştü. Ünlü olmasının bir nedeni de bu. İnsanlar neden gülümsediğini tahmin etmeyi seviyorlar. Sen neden gülümsediğini biliyor musun? Belki. Büyük babası göz kırpmıştı. Bir gün sana onun hakkında her şeyi anlatacağım. Sophie ayağını yere vurdu. Sana sırlardan hoşlanmadığımı söylemiştim. Prenses diyerek gülümsemişti. Hayat sırlarla doludur. Hepsini birden öğrenemezsin. Sesi merdivenlerde yankılanan Sophie ben geri dönüyorum dedi. Langdon Mona Lisa'ya mı diye geri çekildi. Şimdi mi? Sophie tehlikeyi gözden geçirmişti. Ben cinayet zanlısı değilim. Şansımı deneyeceğim. Büyük babamın bana ne anlatmaya çalıştığını anlamam gerekiyor. Peki ya büyükelçiliğe ne oldu? Sophie Langdon'ı kaçak durumuna düşürüp sonra da terk ettiği için pişmanlık duyuyor ama başka çare bulamıyordu. Merdivenlerin aşağısındaki metal kapıyı işaret etti. O kapıdan geçip ışıklı çıkış işaretini takip edin. Büyük babam beni buradan geçirirdi. İşaretler sizi güvenlik turnikelerine çıkartacak. Tek yönlüdür ve dışarı açılırlar. Langdon'a araba anahtarlarını uzattı. Benimki çalışanlar bölümündeki kırmızı araba. Merdiven kapısının tam önünde duruyor. Büyükelçiliğe nasıl gideceğinizi biliyor musunuz? Elindeki anahtarlara göz atan Langdon başını evet anlamında salladı.